Ayrım 2. Püsküllü Çıngıraklı Deve. Samet Bahrengi. Sayfa 30. Deve bunları söyledikten sonra sanki bir anda kanatları çıkıverdi. Kuşlar gibi havaya yükseldik. Ayaklarımın altında güzel tertemiz evler vardı. Havada ne duman ne pislik kokusu kalmıştı. Evler ve bulvarlar o kadar düzenliydi ki bir film izlediğimi sandım. Deveye, Tahran'dan ayrılmıyoruz öyle değil mi diye sordum. Bunu da nereden çıkardın? Yani dedim, buralarda hava duman ya da pislik kokmuyor hiç. Bütün evler büyük ve çiçek buketleri kadar güzel. Deve gülümseyerek, haklısın Latif dedi. Tahran'ın iki parçası vardır. İkisinin de özellikleri kendine göredir. Kuzey ve güney. Kuzey temizdir. Ama güney toz, duman, çamur ve pislik doludur. Çünkü bütün eski püskü otobüsler bu bölümdedir. Bütün tuğla ocakları buradadır. Bütün dizel kamyonlar buradan gelip giderler. Güneydeki yolların birçoğu toprak yollardır. Kuzeyin açık lağım kanallarındaki pis kokuşmuş su tepeden aşağıya güneye akar. Sözün kısası güney yoksul ve aç insanların yaşadığı yerdir. Kuzey ise zengin ve güçlülerin bölgesi. Sen hiç Hasibarat, Naziabad ve Hacı Abdülmahmut bulvarındaki 10 katlı mermer binaları gördün mü? Bu binalarda lüks otomobilleri, binlerce lira değerinde köpekleri olan zenginlerin şık dükkanları vardır. Güneyde böyle şeyleri görmüyorsun dedim. Orada hiç kimsenin otomobili yok ama bir sürü insanın el arabası var ve viranelerde uyuyorlar. O kadar acıkmıştım ki midemin dibinde bir delik açılmış gibi geliyordu bana. Ayaklarımızın altında renkli ışıklarla donatılmış, serin, taptaze ağaçlar ve çiçeklerle dolu dev bir bahçe vardı. Ortada bir demet çiçeğe benzeyen büyük bir fıskiye, ondan birkaç metre uzakta sandalyeler, masalar, çiçekler ve tomurcuklarla çevrelenmiş kırmızı balıklı bir havuz vardı. Masaların üzerine iştah kabartıcı kokular saçan çeşit çeşit yemekler dizilmişti. Deve, hadi aşağı inelim, yemek hazır dedi. İyi ama bu bahçenin sahibi nerede? Onu hiç kafana takma diye yanıtladı deve. Bağlanıp bodruma kapatıldı. Deve havuzun kenarındaki renkli cilalı taşların üzerine iniş yapınca ben de aşağı atladım. Tavşan hazır bekliyordu. Elimi tutup beni masalardan birine götürdü. Biraz sonra konuklar gelmeye başladılar. Arabalı bebekler, uçaklara ve helikopterlere binmiş olanlar, hızlı adımlarıyla bir eşek, taklalar atan maymunlar ve sıçrayan tavşanlar aynı anda gelmişlerdi. Kokuları bile insanın ağzını sulandıran bu akşam yemeğinin ne tuhaf ne gürültücü konukları vardı. Kızarmış hindiler, tavuk kebapları, her türden pilavlar, haşlanmış etler ve ne olduklarını bile anlayamadığım başka bir sürü yemek vardı masada. Canınızın çekebileceği her türden meyve dolu kocaman kaseler hemen uzanıp alınabilecek yerlere yerleştirilmişlerdi. Deve havuzun öteki tarafında durdu, herkese işaret edip susmalarını istedi ve küçüklü büyüklü hepiniz hoş geldiniz dedi. Sizi burada ağırlamak büyük bir zevk ama bu pahalı akşam yemeğini kimin için ve niye hazırladığımızı bilip bilmediğinizi sormak istiyorum size. Latif için, onu neşelendirmek için karnını güzel yemeklerle tıka basa doyurmak istiyoruz dedi eşek. Makinalı tüfeğin arkasındaki ayı, Latif sık sık bize bakmaya geliyor, hepimiz onu seviyoruz dedi. Bu doğru diye onayladı Leopar. Latif bize sahip olmayı ne kadar çok istiyorsa biz de o kadar onun olmak istiyoruz. Doğru söylüyorsun dedi Aslan. Milyonerlerin çocukları bizden çabucak bıkıyorlar. Babaları onlara her gün yeni oyuncakları aldığı için oyuncaklarıyla ancak bir iki kere oynuyorlar. Sonra sıkılıp bir kenara atıyorlar, bizi eskiyip ölmeye bırakıyorlar. Ben konuşmaya başladım. Eğer hepiniz benim olmak istiyorsanız size söz veriyorum, sizden asla bıkmayacağım. Her zaman sizinle oynayacağım ve sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Oyuncakların hepsi birazdan, biliyoruz dediler. Senin nasıl bir çocuk olduğunu biliyoruz ama biz senin olamayız. Bir yığın paraya satılıyoruz biz. Sonra bir tanesi ekledi. Babanın bir aylık kazancının bile bizlerden birini satın almaya yeteceğini sanmıyorum. Deve onları yeniden susturup konuşmasını sürdürdü. Şimdi konuya geri dönelim. Söylediklerinizin hepsi doğru ama bu toplantıyı hiçbirinizin sözünü etmediği çok önemli bir şeyden dolayı yapıyoruz. Ben yeniden konuştum. Beni buraya niye getirdiğini biliyorum ben. Bana bak demek istiyorsun. Başkaları babanın ve senin yaptığınız gibi yol kenarlarında aç karnına uyuyakalmıyor. Masanın çevresinde çok sayıda kadın ve erkek oturmuş telaşla yemek yiyorlardı. Belli ki bunlar evin hizmetçileri ve uşaklarıydılar. Ben de yemeye başladım ama sanki midemin içinde bir delik vardı da ne kadar çok yesem de yetmiyor, midem kazınmayı, guruldamayı sürdürüyordu. Tıpkı çok ama çok aç olduğum zamanlardaki gibi. Acaba hala aç olduğumu rüyamda görüyor olmayayım diye düşündüm. Ellerimi gözlerime götürdüm. İki göz kapağım da açıktı. Kendi kendime uyuyor muyum dedim. Hayır, uyumuyorum. Uyuyan birinin göz kapakları kapalı olur ve göremez. Öyleyse niye bir türlü doymuyorum? Niye midemin kazındığını hissediyorum? Malikaneyi dolaşıyor, duvarlarındaki pahalı taşlara dokunuyordum. Tozun ve pisliğin nereden geldiğini anlamadım. Yüzüme bir şey çarptı. Şimdi Bodrum'da olmalıyım diye düşündüm. Hava onun için bu kadar tozlu. Attığım ilk adımla ağzıma burnuma öyle bir toz doldu ki hapşırdım. Hapşu! Neler oluyor diye sordum kendi kendime. Neredeyim ben? Sokak çöpçüsünün süpürgesi tam önümden geçti, kaldırımın bütün tozunu ve pisliğini suratıma doğru süpürdü. Kendi kendime neler oluyor, neredeyim ben? Rüya görmüyordum öyle değil mi diye sordum. Ama uyumuyordum. Sonra babamın el arabasını gördüm. Taksilerin gürültüsünü işittim. Ardından gözlerim sabahın alacakaranlığında kavşağın çevresindeki binalara takıldı. Demek uyanıktım. Sokak çöpçüsü yerleri süpürerek önümden geçmiş, tozu dumana katmayı sürdürüyor, kaldırımda süpürgesini savurarak ilerliyordu. Kendi kendime. Demek bütün bunlar bir rüyaymış dedim. Hayır, evet bir rüyaydı. Hayır, hayır, hayır. Çöpçü geri geldi, gözlerini bana dikti. Babam el arabasının altına eğilip, Latif uyuyor musun diye sordu. Hayır, hayır, uyumuyorsan niye bağırıyorsun öyle diye sordu babam. Kalk da yanıma gel, kalkıp onun yanına uzandım. Babam kolunu başımın altına koydu ama uyuyamadım, midem kazınıyordu. Karnım sırtıma yapışmıştı. Babam uyumadığımı görünce, dün gece çok geç kaldın dedi. Ben de öyle yorgundum ki erkenden uyumuşum. İki araba kaza yaptı. Ben de durup onları izledim. Onun için geç kaldım. Sonra baba dedim. Develer konuşabiliyor ve uçabiliyorlar. Yok, olmaz öyle şey. Evet haklısın dedim. Kanatları yok ki uçabilsinler. Oğlum neyin var senin? Her sabah uyandığında develerden konuşup duruyorsun. Benim aklıma başka bir şey takılmıştı. Zengin olmak iyi bir şey değil mi baba dedim. İnsan istediği her şeyi yiyebilir, canı ne isterse alabilir. Doğru değil mi baba? Nankörlük etme oğlum. Tanrı kimi zengin edeceğini, kimi beş parasız bırakacağını bilir elbette. Babam hep böyle derdi. Ortalık aydınlanınca babam terliklerini başının altından çıkarıp ayaklarına giydi. Sonra el arabasından aşağı indik. Babam, dün patatesleri satıp bitiremedim. Yarısı duruyor hala dedi. Satacak başka bir şey alsaydın keşke. Babam hiçbir şey söylemedi. El arabasının asma kilidini açtı, iki dolu çuval çıkardı, bunları el arabasının üzerine boşalttı. Ben de teraziyi ve ağırlıkları çıkarıp yerleştirdim, sonra yola çıktık. Gidip biraz çorba içelim dedi babam. Babam ne zaman sabahları gidip biraz çorba içelim derse bir gece önce hiçbir şey yemediğini anlardım. Çöpçü yolun sonuna kadar kaldırımı tertemiz etmişti. Şehir parkına doğru yürüdük. Yaşlı çorbacı her zaman olduğu gibi kanalın kenarında oturuyordu. Sırtı kente dönüktü. Önünde bir kazan çorba ağır ağır yanan bir ateşin üzerinde fıkırdıyordu. Kadınlı erkekli üç müşterisi çevresine oturmuş alüminyum kaselerden çorba içiyorlardı. Piyangocu Ziver gibi piyango satan eski püskü giysili bir kadın vardı. Yere çökmüş piyango bileti tomarını kucağına koymuş, dizlerini kirli bir giysiyle örtmüştü. Babam yaşlı adamı selamlayıp oturdu. Küçük kaselerdeki çorbalarımızı biraz ekmekle birlikte tepemize dikip yeniden ayağa kalktık. Babam bana 2 lira verdi. Şimdi gidip biraz dolaşayım da şu patatesleri satmaya çalışayım. Öğleyin buraya dön, birlikte yemek yiyelim dedi. İlk gördüğüm Ziver'in oğlu oldu. Bir adamın yolunu kesmiş durmadan. Ağabey bir bilet al, belki de kazanan sen olursun. Hadi ağabey al bir bilet deyip duruyordu. Adam kendini zorlukla Ziver'in oğlunun elinden kurtardı, yoluna devam etti. Ziver'in oğlu adamın arkasından küfürler savurarak oradan uzaklaşmak üzereyken ona seslendim. Adama bileti kazıklayamadın. Keyfi yerinde değildi. Belki de karısıyla kavga etmiştir. İkimiz beraber yürümeye başladık. Ziver'in oğlu 15-20 biletlik tomarı insanların önüne doğru sallayarak "Abi bir piyango bileti." "Abla piyango bileti ister misin?" diyordu durmadan. Ziver'in oğlu sattığı her bilet için annesinden 1 lira alıyordu. Masraflarını karşılayacak kadar para kazandıktan sonra daha fazla bilet satmaz, oyun oynar, ortalıkta koşuşturur, milletle kavgaya tutuşur veya sinemaya giderdi. İçimizde en çok parası olan oydu. Öğlenleri köprünün altındaki su kanalında uzanıp 1-2 saat uyumayı alışkanlık edinmişti. Sabahları daha güneş doğmadan uyanır, annesinden 15-20 piyango bileti alıp yola çıkardı ki sabah müşterilerini kaçırmasın ve işini öğleden önce bitirebilsin. Öğleden sonrasında bilet satarak geçirmeyi sevmezdi. Naderi Caddesi'ne ulaştığımızda Ziver'in oğlu 3 bilet satmayı başarmıştı. Oraya vardığımızda "Tam burada durmalıyım," dedi. Yalnızca birkaç dükkan açılmıştı. Oyuncakçı kapalıydı. Deve menüs kaldırımın kenarına çıkmamıştı. Kapıyı yumruklayıp onun sabah uykusunu bozmaya yüreğim el vermedi. Oyuncakçının önünden geçip caddede ilerlere doğru yürüdüm. Sokaklar okul çocuklarıyla doluydu. Her arabada anne babaların okula götürdüğü 1-2 çocuk vardı. Sabahın bu saatinde bana arkadaşlık edecek yalnızca Ahmet Hüseyin'i bulabilirdim. Bir sürü sokağı daha geride bıraktıktan sonra tozsuz, dumansız, kötü kokmayan sokaklara geldim. Çocuklar da, büyükler de tertemiz giysiler giymişlerdi. Yüzleri ışıldıyordu. Kızlar ve kadınlar renkli çiçekler gibi parıl parıldı. Dükkanlar ve evler güneşin altında ayna gibi parlıyorlardı. Ne zaman böyle yerlere gelsem, sinemaya gitmişim de bir film izliyormuşum gibi gelirdi bana. Onların ne tür yemekler yediklerini, nasıl uyuduklarını, nasıl konuştuklarını ya da bu yüksek temiz evlerde ne tür giysiler giydiklerini asla hayal edemiyordum. Annenizin karnındayken ne tür yemekler yediğinizi düşünebilir misiniz? Hayır, yapamazsınız. Ben de böyleydim işte. Hiçbir şey hayal edemiyordum. Okul çantalarıyla 3 çocuk bir dükkanın vitrininden içeri bakıyorlardı. Arkalarında durdum. Taranmış saçlarından hoş bir koku yükseliyordu. Kendimi tutamadım, enselerini birer birer kokladım. Çocuklar arkalarını döndüler, beni tepeden tırnağa süzdüler, iğrenerek yüzlerini buruşturup benden uzaklaştılar ve oradan ayrıldılar. İçlerinden birinin "Ne biçim kokuyordu?" dediğini duydum uzaktan. Dükkanın vitrininde kendi yansımama bakma fırsatı buldum. Saçlarım o kadar uzun, o kadar gürdü ki kulaklarımı örtüyorlardı. Kafama yerleştirilmiş tüylü bir şapkaya benziyorlardı. Çuval bezinden gömleğimin yakası kirliydi, yırtık yakadan güneşten yanmış tenimi görebilirdiniz. Çıplak ayaklarım pis, topuklarım çatlaktı. O 3 zengin çocuğun beyinlerini dağıtmak istiyordum. Ama benim böyle bir yaşamımın olması onların suçu değildi ki. Dükkandan dışarı bir adam çıktı, eliyle bana uzaklaşmamı işaret etti. "Git buradan oğlum," dedi. "Saat çok erken, satış yapmadım daha, sana verecek bozukluk yok." Yerimden kımıldamadım, hiçbir şey de söylemedim. Adam yeniden eliyle uzaklaşmamı işaret etti ve yineledi. "Hadi git buradan, toz ol bakayım, ne de yüzsüz şeysin." Yerimden kımıldamadım. "Ben dilenci değilim," dedim. "Pekala, özür dilerim küçük bey. Ne istiyordunuz öyleyse?" "Hiçbir şey istemiyorum, yalnızca bakıyordum." Sonra oradan ayrıldım. Adam dükkanına girdi. Kaldırımın dibinde beyaz bir seramik parçası parlıyordu. Hiç duraksamadım. Seramik parçasını alıp bütün gücümle dükkanın vitrin camına fırlattım. Cam bir şıngırtıyla paramparça oldu. Parçalanan cam yüreğime çöken ağırlığı hafifletmişti. Sonra oradan kaçmak için var gücümle koşmaya başladım. Ahmet Hüseyin'i rastlayıp da dükkandan ne kadar uzaklaşmış olduğumun farkına vardığımda kaç sokağa geçtiğimi bilemiyordum. Her zaman olduğu gibi Ahmet Hüseyin hızlı adımlarla oraya buraya koşuşturuyor, kızlar okulunun önünde okula öğrenci getiren arabalardan para dileniyordu. Ahmet Hüseyin'in her sabah yaptığı şeydi bu. Ahmet Hüseyin'in kiminle birlikte yaşadığını hala bilmiyordum ama Kasım yalnızca bir ninesi olduğunu ve ninesinin de dilencilik yaptığını söylemişti. Ahmet Hüseyin'in kendisi asla bir şey söylemezdi. Okul zili çalıp da çocuklar sınıfa girince yürümeye başladık. Ahmet Hüseyin, bugün elime pek bir şey geçmedi dedi. Herkes bozuk parası olmadığını söylüyor. Nereye gidelim diye sordum. Gel öylesine dolaşalım. Yok olmaz öyle şey dedim. Gidip Kasım bulalım bir bardak ayran içelim. Kasım Simetri bulvarının sonunda durup küçük bardaklarda ayran satardı. Ne zaman onu görmeye gitsek bize bedava bir bardak ayran verirdi. Kasım'ın babası Hacı Abdül Caddesi'nde eski elbiseler alıp satıyordu. Bir gömlek 15 lira, şort 25 lira, ceket ve pantolonlar 70 ya da 80 lira. Hacı Abdül Caddesi Kasım'ın çalıştığı yerden bir kavşak ilerideydi. Kapı ağızları, duvarlar, hatta sokağın üzeri bile eski püskü, harap eşyalarla doluydu. Her eskici kendi yanının başında durmuş, müşterileri sesleniyordu. Kasım'ın babasının küçük bir dükkanı vardı. Karısı, kendisi ve Kasım geceleri de burada uyuyorlardı. Bundan başka bir evleri yoktu. Kasım'ın babası şuradan buradan bulduğu yırtık pırtık eski giysiler satın alır, annesi sabahtan akşama kadar bunları dükkanda ya da Simetri Caddesi'ndeki kanalda yıkar onarırdı. Hacı Abdül Caddesi tozluydu ve su kanalı yoktu. Buradan hiç araba geçmezdi. Bir iki saat yürüdükten sonra Ahmet Hüseyin ve ben Kasım'ın çalıştığı yere vardık. Kasım orada yoktu. Onun için Hacı Abdül Caddesi'ne gittik. Babası Kasım'ın annesini hastaneye götürdüğünü söyledi. Kasım'ın annesinin her zaman ya ağrıyan bacaklarından ya da midesindeki yaradan dolayı sorunları oluyordu. Öğlene doğru Ahmet Hüseyin, Ziver'in oğlu ve ben Naderi Caddesi'ndeki kanalın kenarında devenin yanında oturmuş çekirdek çitleyerek devenin fiyatını tartışıyorduk. İçeri girip dükkancıya sormaya karar verdik. Dükkancı bizi dilenci sanmıştı. Daha kapıdan içeri girmemiştik ki çıkın dışarı diye emretti. Hiç bozukluğum yok. Biz para istemiyoruz amca diye karşı çıktım. Şu deve kaça? Parmağımla dışarıyı gösterdim. Deve mi? Diye sordu dükkancı şaşkınlık içinde. Arkamdan Ahmet Hüseyin ve Kasım yenilediler. Evet şu deve kaça? Dükkancı. Çıkın dışarıya dedi. O deve satılık değil. Cesaretimiz kırılmış olarak dükkandan ayrıldık. Sanki satılık olsa bile onu alacak kadar paramız varmış gibi. Deve yerinde sapasağlam duruyordu. Üçümüzü birden hiç mi hiç yorulmadan sırtında taşıyabileceğini hayal ediyorduk. Ahmet Hüseyin'in eli devenin karnına zorlukla yetişiyordu. Kasım tam denemek üzereydi ki dükkancı dışarı çıktı. Kasım'ın kulağını yakalayıp budala dedi. Üzerinde dokunmayın yazıyor, görmüyor musun? Devenin göğsüne iğnelenmiş bir kağıt parçasını gösteriyordu. Kağıtta bir şeyler yazılıydı ama hiçbirimiz okuma bilmiyorduk. Oradan ayrıldık, çekirdek çitleyerek yürümeye başladık. Biraz sonra Ziver'in oğlu yorulduğunu söyledi. Köprünün altındaki su kanalında sakin bir yer buldu, uykuya daldı. Ahmet Hüseyin ve ben şehir parkına gitmeye karar verdik. Hava sıcak ve boğucuydu. Hayal bile edemeyeceğiniz kadar terliyorduk. İkimiz de hiç konuşmuyorduk. Ben annemin yanında olmak istiyordum. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Şehir parkının kapısında Ahmet bir yumurtalı sandviç almak için 2 lirasını harcadı. Benim de bir ısırık almama izin verdi. Sonra yıkanmak için su kanalında her zaman gittiğimiz yere gittik. Biraz yukarıda başka çocuklar yıkanıyor, birbirlerine su atıyorlardı. Ahmet Hüseyin ve ben sessizce suyun içine uzandık. Başlarımızı ve bedenlerimizi yıkarken hiç kimseyi rahatsız etmiyorduk. Yine de park bekçileri bağırarak bizi kovalamaya geldiler. Hepimiz sıçrayıp kaçmaya başladık. Kumların üzerinde, güneşin altında oturmaya gittik. Ahmet Hüseyin ve ben kumların üzerine bir deve çiziyorduk ki tepemizde babamın sesini duydum. Ahmet Hüseyin uzaklaştı. Babamla birlikte ciğerciye gidip yemek yedik. Babam, Latif neyin var senin diye sordu. Hasta mısın? Yok bir şeyim. Şehir parkının ağaçlarının altına gittik, uyumak için uzandık. Babam benim durmadan dönüp durduğumu, bir türlü uyuyamadığımı fark etmişti. Latif, birileriyle kavga mı ettin sen diye sordu. Biri sana kötü şeyler mi söyledi? Anlat bana, neler oldu? Canım konuşmak istemiyordu. Sessizce kederlenmek istiyordum. Annemin sesini duymak, kokusunu almak, ona sarılıp öpmek istiyordum. Birden ağlamaya başladım. Yüzümü babamın göğsüne gömdüm. Babam doğruldu, bana sarıldı. Canımın istediği kadar ağlamama izin verdi. Ama yine de ona hiçbir şey söylemedim. Yalnızca annemi özlediğimi söyledim. Sonra uykuya daldım. Gözlerimi açtığımda babamın başucumda kollarını kavuşturmuş oturduğunu, kalabalığa baktığını gördüm. Bacaklarını yakalayıp sarstım. Baba dedim. Babam bana baktı, eliyle saçlarımı okşadı. Uyandın mı oğlum dedi. Başımı salladım. Yarın eve dönüyoruz dedi babam. Annenin yanına gidiyoruz. Eğer iş varsa orada kalırız, yiyecek bir şeyler buluruz. İş yoksa da yok demektir. Orada başımıza ne gelirse gelsin bundan daha iyidir. Çünkü burada 5 paralık değeri olmayan öksüzler gibiyiz. Üstelik biz olmayınca evdekilerin durumu da bizden daha iyi değil. Parktan otobüs terminaline giderken mutlu mu olayım, mutsuz mu bilmiyordum. Deveyi terk etmek istemiyordum. Ah, bir onu da yanıma alabilsem, bir daha hiç mutsuz olmazdım. Biletlerimizi aldık, sonra yeniden sokaklarda dolaşmaya başladık. Babam akşam olmadan önce ne yapıp edip el arabasını satmayı istiyordu. Ben de ne yapıp edip deveye şöyle doya doya bir kere daha bakmayı istiyordum. Gece uyumak için otobüs terminaline dönmeye karar verdik. Babam beni yalnız bırakmak istemiyordu ama onu kafamı dağıtmak için dolaşmak istediğimi söyledim. Güneşin batmasına yakındı. Üstü açık bir araba gelip benim ve devenin hemen yanında durduğunda kaç saattir deveyi seyrederek orada duruyordum bilmiyorum. Arabada bir adam ile temiz bakımlı bir küçük kız oturuyordu. Kızın gözlerini deveden ayırmamasından, sevinçle gülüyor olmasından, şimdi bu ikisinin deveyi satın alıp evlerine götüreceklerini anlamıştım. Küçük kız babasının elini tutup arabadan çıkarken, "Çabuk ol babacığım," diyordu. "Şimdi başka biri gelip satın alacak onu." Adam ve küçük kız dükkana girmek üzereydiler ki benim karşılarında durmuş, yollarını kestiğimi fark ettiler. Neler hissettiğimi bilmiyorum. Korkuyor muydum? Ağlamak üzere miydim? Bir şeyler yüzünden mutsuz muydum? Neler hissettiğimi bilmiyorum. Tek bildiğim şey, babayla kızının önünde dikildiğim, durmadan "O deve satılık değil efendim," dediğim. Adam beni kabaca kenara itip, "Niye yolumuzu kesiyorsun evladım?" dedi. "Çekilsene önümüzden." İkisi birlikte dükkana girdiler. Adam dükkancıyla konuşmaya başladı. Kız tekrar tekrar başını çevirip deveye baktı. Öyle mutlu görünüyordu ki bütün yaşam boyunca bir kerecik bile üzüntü çekmemiş olduğunu düşünürdünüz. Dilim tutulmuştu sanki. Ayaklarımın gücü çekilmişti. Kımıldamıyorlardı. Kapıda durmuş dükkandan içeri bakıyordum. Maymunlar, yavru develer, ayılar, tavşanlar ve bütün ötekiler bana bakıyorlardı. Bana yüreklerinin sızladığını hissediyordum. Baba ve kızı dükkandan dışarı çıkmak üzereydiler. Baba bana doğru 2 lira uzattı. Ellerimi arkama saklayıp yüzüne baktım. Ne tür bir bakışla baktım bilmiyorum ama 2 lirasını çabucak cebine koyup önümden geçti. Sonra dükkancı beni iterek kapıdan uzaklaştırdı. Dükkanın işçilerinden ikisi dışarı çıktılar. Hayranlık dolu gözlerle deveye doğru yürüdüler. Dükkan işçileri deveyi kaldırdıklarında hiç düşünmeden koşup devenin bacağını yakaladım. "Bu benim devem," diye bağırmaya başladım. "Nereye götürüyorsunuz onu? Götürmenize izin vermeyeceğim." İşçilerden biri, "Çekil yolumuzdan evladım," dedi. "Deli misin, nesin?" Baba dükkancıya, "Dilenci mi bu?" diye sordu. İnsanlar görmek için çevreye toplanmışlardı. Devenin bacağını bırakmıyordum. İşçilerin deveyi yere indirip beni zorla geri çekmeleri gerekti. Kızın arabadan, "Babacığım," diye seslendiğini duydum. "Deveme dokunmasın bir daha." Baba gidip direksiyonun başına oturdu. Deveyi arka koltuğa yerleştirdiler. Araba yola çıkmak üzereydi ki kendimi işçilerin ellerinden kurtarıp arabaya doğru koştum. Arabayı iki elimle birden yakalayıp "Devemi nereye götürüyorsunuz?" diye bağırdım. "Devemi istiyorum ben." Hiç kimsenin benim sesimi duyduğunu sanmıyorum. Sanki birden dilsiz olmuştum. Gırtlağımdan hiç ses çıkmıyordu. Sonra biri beni arkamdan yakaladı. Ellerimi arabadan ayırdılar. Yüzüstü kaldırıma devrildim. Başımı kaldırdım. Devemi son bir kez gördüm. Ağlıyordu. Boynundaki çıngırakları öfkeyle sallıyordu. Yüzümü burnumdan akan kanın oluşturduğu göle gömdüm. Tepinerek hıçkıra hıçkıra ağladım. Tek istediğim şey dükkan vitrinindeki makinalı tüfeğin benim olmasıydı. Kitabın sonu. 20 Haziran 2011, sayfa 55.